Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte huzurlarınızdayız efendim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun efendim.
Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'de ve hadis kaynaklarında bizlere yine ibretlik hayatı örnek olarak gösterilen bir peygamberden, Davud Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz değil mi hocam?
Hükümdar peygamber.
Evet, gücün tabii evet. Birçok bize emanet ettiği, mesela işte zırhın, demirin yumuşatılması gibi, evet. Biraz sonra siz bahsedeceksiniz. Hı. Ve sesinin güzelliğiyle de bizlere örnek gösterilen bir peygamberden ve onun hayatından bahsedeceğiz inşallah.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli dinleyenlerimiz, saygıdeğer hocam, işaret ettiğiniz gibi Hazreti Davud Aleyhisselam birçok özelliği şahsında birleştirmiş bir peygamber. Hükümdar, peygamber, elinin emeğiyle geçinen bir peygamber.
Evet,
demirin kendisine yumuşatıldığı bir peygamber. Zırh sanatında örnek pir olmuş bir peygamber. Hitabet sanatı kendisine verilmiş. İş bitirici söz söyleme kabiliyeti kendisine verilmiş bir peygamber. İbadetlere çok önem veren, en elle tutulur örnek olarak da hayatını bir gün oruçlu bir gün oruçsuz geçirerek Rabbine olan teslimiyetini gösteren bir peygamber. İşte bütün peygamberlerde elbette alacağımız dersler vardır. Hazreti Davud Aleyhisselam da onların en önemlilerinden birisidir. Tabii Hazreti Davud Aleyhisselam hem peygamber hem de dedik ki hükümdar. Kendisine kitap da verilen bir peygamber. Ama Arif Nihat Asya diyor ki Efendimiz'e hitaben, Bilal-i Habeşi sustuysa ezanını Davud okusun. Ya Muhammed, sen öyle bir peygambersin ki Hazreti Davud ancak sana müezzin olar. Davud Aleyhisselam'ın bir özelliği de sesinin güzelliğiydi biliyorsunuz. Davudi, evet. Ses diye anılır. Ezanını Davud okusun şeyi çok önemli bir tespit.
Evet.
Bundan sonra deriz ki işin bu özetiydi, teferruatına geçerek. Hazreti Davud Aleyhisselam Kudüs'te doğan bir peygamber. Aç parantez, Kudüs'te de vefat eden bir peygamber. Zatadinizin Kudüs seferi olmuş muydu efendim?
İnşallah, evet, iki defa.
Ziyaret ettiniz, oradaki yerini görüyorsunuz. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de 16 defa geçiyor. Hazreti Davud Aleyhisselam sesinin güzelliğiyle bilinir. Davudi ses, bilhassa kalın tonajlı seslere ki onun müzikteki adı neydi hadi hocam?
Bas bariton denen.
Bas bariton denen ses onda hakimdi. Hazreti Davud'un aleyhisselam önceleri Talut'un ordusunda bir asker olarak savaştı. Yani çıraklık dönemini geçirdi. İşi yaşayarak öğrendi.
Evet.
Bize mesleği yaşayarak kemale erenler lazım. Tepeden gelenler başarılı olmaz.
Evet.
Avrupa'da bir Türk siyasetçi diyordu ki bizim partiden biri istifa etti. Önemli yöneticilerden birisi. Birisi de geldi bize dedi ki ya falanca meşhur kişi bizim partiye katılmaya hazır. Onu onun yerine getirelim. Partinin başkanı demiş ki hayır, bize ahır kokusu alan lazım. Ta tabandan yetişerek gelen lazım.
Evet.
Bu cümleden olmak üzere ben parantez açıyorum değerli Hadi Hocam. Bizim Diyanet camiamızda da cami tozu yutmuş, cami anahtarı taşımış, cemaatle iç içe olmuş kişilerin yönetici makamlarına getirilmesi lazım diye parantezisi mutlaka söylemeyi vazife biliyorum. Yukarıdan tepeden indirilenlerden beklenen randıman alınmıyor. Hazreti Davud da işte Talut'un ordusunda askerlik yaparak yetişti. İbadet ehliydi. Biraz evvel söyledik. Aşırı birer gün nöbetleşe oruç tutardı. zamanını zikirle, ibadetle geçirirdi. Çobanlık ve demircilik yapmıştı. Biraz evvel demirciliğini söyledik, çobanlığı da var. Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlayalım. Cenab-ı Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler çobanlık yapmıştır buyurdu Efendimiz. Evet, sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de Mekkelilerin Kararit Dağı'nda çobanlığını yaptım dedi. Kendisine dört büyük kitaptan Zebur kitabı verildi. Zebur kitabı Arapça değildi. İbranice dilde kitap idi.
Zaten İsrailoğullarına gelmişti.
Evet tabi. Zebur ahkam kitabı da değil, ahlak kitabı idi. Bir kısım tavsiyeler, güzel davranışları öğütleyen bir kitaptı. Hazreti Davud Aleyhisselam 40 sene hükümdarlık yaptıktan sonra 100 yaşında da vefat etti. Yerine oğlu Hazreti Süleyman geçti. O da hem hükümdar hem peygamber olan biri zat. Tabii bizim konumuz Hazreti Süleyman değil ama o hayvanların dilini de bilen, rüzgara da emreden, cinleri de bazı işlerin yapımında kullanan bir peygamberdi. Hazreti Davud'un kabri şu anda Kudüs'tedir, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında adıyla anılan Davud mahallinde metfundur. Allah şefaatlerine nail eylesin. Hazreti Davud Aleyhisselam Kudüs'te doğduğunu söyledik. Vefatının da yine Kudüs'te olduğunu arz etmiştik efendim. Davud Aleyhisselam'ın çobanlık yaptığını söyledik. Koyun güderdi, çok cesur olup ayrıca sapan ile taş atmada mahirdi.
Evet. Bugünkü şeyle atıcılık gibi.
Efendimiz de ne buyurdu? Atıcılığı öğretin. Nasıl atıcı? Artık düşmanınız neyle atıyorsa, gününüzün atıcı atma aleti neyse, oksa ok, efendim, topsa top, taşsa taş. Hemen parantez açalım. Filistinli gençler taş atarak İsraillilerle başa çıkmaya çalıştı. Çıkabildi mi? Ayrı tartışma ama dünyada taşla rakibi mağlup etmeye çalışmaya tipik bir örnekti asrımızda.
Evet.
Belki de dedeleri Hazreti Davud'dan bunu almışlardı. Bir gün babasına bütün dağlar taşlar benimle tesbih ediyor dedi. Demek ki bir, bizi dağların taşların tesbih ettiğini biliyoruz. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahum. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah tesbih eder ama siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ayet-i kerimesi yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder ayetlerinden biz anlıyorduk. Ancak dağların taşların Allah'ı zikretmesi ayrı bir şey, onu duymak ayrı bir şey. Hazreti Davud bunu duyuyordu. İbretle bakan duyar, ibretle dinleyen duyar, ibretle bakan görür. Oradan ta sıçrıyor bizim Yunus'a, koca Yunus'a, Yunus Emre'ye. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seher vakti kuşlar ile çağırayım Mevlam seni derken o da sanki bütün mahlukat zakir olmuş. Hazreti Yunus da onların içine girmiş. Onlarla beraber zikrediyor. Onlarla beraber Allah diyor. Bunun üzerine babası ey Davud sana müjdeler olsun. Bu büyük bir özelliktir dedi. Ney? Eşyanın, mahlukatın Allah'ı zikrettiğini duymak, işitmek. Efendim, Allah-u Teala Talut'tan sonra, Talut Beni İsrail'in sultanlarından biriydi, hükümdarlarından biriydi. Hükümdarlığı Hazreti Davud'un almasını ve yerine de oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın varis kılmasını murad etmişti. Peygamberi seçmek Allah'ın işidir. Kimse çalışarak peygamber olunmaz. Cenab-ı Allah bu sırayı murad etti. Nitekim Hazreti Davud'un Calut'u öldürmesiyle halkın nazarında da gücü ve cesareti ispatlanmış, Böylece Davud Aleyhisselam hükümdarlığa da hazır olduğunu göstermişti. Efendim peygamber insan öldürür mü? Allah'ın öldür dediğini öldürür kardeşim. Allah'ın dur dediği yerde duracaksın, vur dediği yerde vuracaksın. Bazıları İslam'ı anlatırken, güya günümüz insanlarına, çağdaş dünyaya, batı alemine yaranmak için dişleri çekilmiş bir aslan anlatmaya çalışıyorlar. Kimseye kıymayan, kimseye dokunmayan, kimseyi öldürmeyen bir İslam. Böyle bir İslam yok. Ve hatırlarsanız İslam'da savaş ancak karşı tarafın hücumu halinde olur. Yoksa İslam başkasına savaş ilan etmez. Kardeşim, Uhud'u, Hendek'i, belki de Bedir'i de biz böyle izah edebiliriz. Ama ondan sonraki İran'ın fethi, Türkistan'ın fethi, bütün Avrupa'nın, Afrika'nın fethi, İspanya'ya gidiş nasıl oldu yani? İlla onların bize hücumuyla mı oldu? Yok. Burada şu manayı söylemeye bizimkiler utanıyor. Allah-u Teala bir nur göndermiş, vahiy göndermiş, tevhid akidesini göndermiş. Ve başta peygamberimiz olmak üzere Müslümanlara da demiş ki, bu cümleyi dünyaya yayacaksınız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı dünyaya yayacaksınız. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da, ben insanlarla cihad etmek üzere gönderilmiş bir peygamberim buyurmuş. Allah'a iman edip ibadet edinceye kadar cihad etmekle gönderilmiş bir peygamber. Nereden geldik? Davud Aleyhisselam Calut'u öldürdü. Peygambere bu yakışmayacak bir şey değil. Yani. Allah'ın öldür dediğini öldür. Allah-u Teala ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bakara suresi 251. ayet. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik verdi. Dilediği ilimlerden de ona öğretti. Ha, bir de o vehbi ilimler var ya Allah'ın, evet. Ledün ilmi öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla def etmeseydi, yeryüzü elbette fesada uğrardı. O Davud Aleyhisselam o Calut'u niye öldürdü? Yeryüzünü fesada vereceği için öldürdü.
Evet. Tabii bugün bu yanlış yorumlara sebebiyet veriyor. İşte çeşitli İslam adına öldüren, Allah adına öldüren insanlar var.
Şimdi Allah razı olsun, oraya işaret ettiğiniz
gerekir.
İyi oldu. İslam'da efendim ben Allah'ın dinini tebliğ etmeye kalkıyorum, önüme geçeni öldürürüm deme yetkisi kimseye verilmemiştir.
Yani.
Böyle saçma sapan bir iddiayla ortaya çıkmak İslam'a büyük zarar vermektir. İslam'da savaş ilanı devletin yetkisindedir.
Evet.
Devlet savaş, devlet devlete savaş ilan eder. Öyle rastgele olan işlere biz terör diyoruz. Doğru bulmuyoruz. Resmen ismini de söyleyerek IŞİD'in,
DAEŞ'in
batılıların uydurduğu kurma, dışarıdan yönetilen birer teşkilat olduğuna inanıyoruz.
Evet.
Dedikten sonra eğer diyor ki Allah-u Teala biz bazılarını engellemeseydik, Osmanlı dünyanın fesadını engellemiş ecdadımızdır. Adam öldürmemiş mi? Öldürmüş. Savaş yapmamış mı? Yapmış. Kan dökmemiş mi? Dökmüş. Fakat her şey yerinde olursa ona mükemmel denilir. Fakat Allah bütün alemlere karşı lütuf ve kerem sahibidir. Bunun için zaman zaman peygamberlerini, zaman zaman Müslümanları bu işte görevlendirir. Efendim, sultan, hani dedik ya hem hükümdar hem peygamber. Bizde sultan Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bu ayeti kerimede dünya hayatında cari olan ilahi nizamın bir ölçüde izahı vardır. Hakikaten şayet Allah-u Teala insanlar arasında adaletle hükmedecek sultanlar var etmeseydi, insanların güçlüleri zayıfları ezip mahvedecekti. Bu bakımdan da bir rivayette sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. kaynak verilmiş. Heysemi Mecmu'z Zevaid 5. bölüm 196. hadis. Deylemi Müsned 2. cilt 343. hadis olarak zikredilmiş. Efendim, adalet, adalet, adalet. Bak, bu her zaman herkese lazım olan bir şeydir. Dünyaya bunun örneğini Müslümanlar vermiştir. Hazreti Ömer deyince adalet akla geliyor. Malumunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde çok korktular hepimizi kılıçtan geçirecek diye. Ne dedi? Dün ne yapmışsanız yarın da onu yapacaksınız. İşte adalet. Efendim, buna rağmen niye Ayasofya'sını camiye çevirdi? Bak, o zaman yetki tecavüzünde bulunuyorsun sen.
Evet.
Koca şehri fethetmiş, bir devri kapatmış, bir çağı kapatmış, bir çağı açmış. Sen bir cami, bir binanın camiye çevrilmesinin hakkını ona vermiyorsun. İşte o zaman dişleri çekilmiş aslan istiyorsun sen. Evet. Bir aslan var ortada ama dişi de var. Hazreti Osman radıyallahu anh da şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah Kur'an ile engellemediği şeyi sultan ile engeller. Yetkili, yetkili. Malumunuz bir yerde bir kötülük görürseniz elinizle müdahale edin, gücünüz yetmiyorsa dilinizle müdahale edin, ona da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin hadis-i şerifi var. Bu nasıl şerh edilmiş efendim? Eliyle müdahale devletin yetkisidir. Devletin yetkisindedir. Diliyle müdahale vaizin, müftünün, müezzinin, imamın, din görevlilerinin görevidir. Kalbiyle buğz halkın, vatandaşın yapacağı iştir. Burada da demek ki elle müdahalenin de gerektiği yerler oluyor ki onun yetkilisi sultandır. Efendim, dedik ki Davud orucu. Hazreti Davud'un ibadete çok önem verdiğini arz etmiştik. Şevkle, istekle ibadetleri yapıyordu. Bir gün oruç tutup bir günde tutmuyordu. Daha sonra bu Savm-ı Davud orucu olarak dillendirildi ki nasıl dillendirildiğini biraz sonra peygamberimizden nakledeceğiz değerli Adi Hocam. Davud Aleyhisselam Allah-u Teala'ya ibadet etmek için en faziletli vakitleri araştırırdı. Nitekim bir gün Cebrail Aleyhisselam'a "Ey Cebrail, hangi vakit ibadet için daha efdaldir?" diye sordu. Cebrail Aleyhisselam da "Ey Davud, seher vaktinde arşın titreyişinden başkasını bilmiyorum." Yani en efdal vakit seher vakti dedi. Kur'an-ı Kerim de buna işaret etmiyor mu? Vel müstağfirine bil eshar diye. Titreme iki tane görüyoruz Hadi Hocam. Birisi ibadetteki memnuniyetten titreme. İşte bu seher vakti kulların secdeye varması, Allah'ı zikretmesiyle arş titriyor. Bir de boşanmalardaki günahtan ve istememekten dolayı titriyor. Maalesef son zamanlarda boşanmalar artarak hakkımız olmayan arş-ı alayı titretme yanlışını yapıyor, devam ediyoruz. Efendim, Davud Aleyhisselam'ın sesinden bahsedildi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Gerçekten biz dağları ona boyun eğdirdik. Ne demek? Her işi akılla halledeceğini söyleyen çağdaş reformistler bu ayeti nasıl anlayacaklar? Biz dağları Hazreti Davud'a boyun eğdirdik diyor. Ha efendim, bir Allah isterse bir dağı da boyun eğdirir. Nitekim ayet ne diyordu hocam? Lev enzelna hadal Kur'an ala cebelin leraytehu khashi'an mutasaddi'an min khashyetillah. Biz bu Kur'an'ı bir dağın başına indirseydik Allah korkusundan paramparça olurdu. Bunu fiziki şekilde anlatmak ve anlamak mümkün değil. Allah'ın gücü buna yeterdi. Buradan, bu ayetten ders alın, ibret alın. Siz de Allah'ın indirdiği ayetler karşısında ezilin, büzülün, gereğini yerine getirin manasına geliyordu. İkincisi, ondan sonra bir de maddi izah da yapmak günah değil, suç değil. Hazreti Davud dağları aşıyordu. Dağları engel kabul etmiyordu. Başarıya ulaşmak için dağları yarıyordu şeklinde de anlayabiliriz. akşam sabah onunla beraber dağlar da tesbih ederdi. Kuşları da toplanmış olarak ona itaat ettirdik. Cemaat halinde de kuşlar ona itaat ediyordu. Bir de biliyorsunuz Hazreti İbrahim'de görüyoruz kuşları. Hem alıştırmayı, parçalayıp dağlara bırakıp tekrar dirildiğini görmeyi. Hepsi onun zikrine katılmak için dönüp gelirlerdi. Kuş gidiyor, tekrar dönüp geliyor. Efendim hemen burada ne olur? Bütün dinleyicilerimizden istirham edeyim. Bu televizyonlardaki kuşların toplu uçuşları nasıl viraj alıyorlar, tekrar nasıl dönüyorlar? Binlerce kuş birbirine çarpmadan, birbirine dokunmadan o açıyı nasıl muhafaza ediyor? Allahu Ekber demekten başka çare yok. Bir, işte Davud Aleyhisselam'ın zikir arkadaşları bunlar. Önlerinde Davud Aleyhisselam'ın ruhaniyeti var dersek, bu ayetleri günümüze getirip ondan yararlanmış oluruz. Uçan kuşları görünce Davud Aleyhisselam'ın zikir arkadaşları diye aklımıza gelsin inşallah. Kuşlar ve tesbih eden dağları Davud'a boyun edirdik. Bunları biz yapmaktayız. Enbiya Suresi 79. Bunları biz yapıyoruz diyor. Yani ya bu nasıl olur? Bu akla kabul, akıl bunu kabul eder mi? Laflarının geçersiz olduğunu bize ihtar ediyor Cenab-ı Allah. Geçenlerde böyle lüzumsuz sözleri ortaya atanlardan birisi çok güzel bir şey söyledi. Hani
arada güzel şey söylüyorlar.
Aynı güzel şeyi de tespit etmemiz lazım. Bu da bizim boynumuzun borcu. Dedi ki bir şeyin ispatlanamaması onun reddini gerektirmez dedi. Lan ne kadar güzel dedim. Aksini ispat edemiyorum diye reddi gerekmez. Belki ispata senin gücün yetmiyor demektir. Çok şahane de bir misal verdi Hadi Hocam. Benim kulağımın sesi duyabilmesi için sesin belli frekansta olması lazım. Ondan aşağıdaki frekansı da duyamam, yukarıdaki frekansı da duyamam. Peki ben duyamıyorum diye daha düşük veya daha yüksek frekanstaki sesleri inkar mı edeyim? Ne kadar güzel. Seni alkışladım. Peki aklın da bir sınırı yok mu? Onun da alabileceği, kavrayabileceği şeyler var, kavrayamayacağı şeyler var. Kulağın işitemediği seslerin varlığını kabul ediyorsun da aklın kavrayamadığı gerçeklerin varlığını niye kabul etmiyorsun? Aklıma uyarsa kabul ederim, uymaz. Eyvah, sen o zaman duyduğum sesleri kabul ederim, duymadığım sesleri kabul etmem demiş oluyorsun. Çelişkiye evet. Düşüyorsun. Efendim, Cenab-ı Allah Davud Aleyhisselam'a gür ve güzel bir ses ihsan etmişti. O zeburu okurken bütün vahşi hayvanlar etrafında toplanır ve onu dinlerlerdi. Şimdi günümüze getir, diyelim ki falan yerde bir hafız, falan yerde bir Allah dostu, bir veli Kur'an okurken etrafında kuşlar gelirmiş hayvan. Vay efendim kuş hayvan Kur'an'dan ne anlayacak? İşte bak. Zebur'u okurken etrafına gelirdi diye haber verilmiş bir. İki, ben işittim ve kabul ediyorum. Dileyen kabul edip etmemekte serbest. Hasan-ı Basri Hazretleri bir zamanlar vaaz-ı nasihat ederken etrafına kimsenin gelmediğini, kimsenin toplanmadığını görmüş Hadi Hocam. Demiş ki Hasan, bu eksiklik sende demiş. Uzlete çekilmiş. İbadetle, taatla, zikirle, fikirle meşgul olmuş. Böyle bir dağ başında kendi başına dersini yaparken bakmış ki kuşlar etrafını doldurmuş. Hasan şimdi oldu demiş. Bak, sen kendini kemale erdirince dinlemeye kuşlar bile geldi. Şimdi şehre in, insanlara bir şeyler anlat, etrafına gelecekler. Nitekim şehre indiğinde de insanların etrafını doldurduğunu görmüş. Kuşlar dinlerdi. Ayrıca Allah-u Teala zırh yapma sanatını bildirmişti. Bu hususta onu müstesna bir kudretle teçhiz etmişti. Ayet-i kerimede andolsun Davud'a tarafınızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih edin dedik diyor Cenab-ı Allah. Efendim bir parantez açıp kapatmak istiyorum. Peygamberlere dikkat edersek her birisi bir mesleğin pirinin olduğunu görürüz. İdris Nebi'nin terzilerin piri olduğu, Davud Aleyhisselam'ın demircilerin, Nuh Aleyhisselam'ın gemicilerin piri olduğu herkese malum. Burada bize ne diyor ana mesaj? Müslüman sadece namaz, niyaz, oruçla meşgul olan insan değil, bir mesleği olacak, bir sanatı olacak. O sanatla da meşgul olup başkasına yük olmadan geçinmenin yolunu bulacak. Müslüman ahiretini hiç ihmal etmeyecek ama dünyayı da unutmayacak. Dünyayı da ihmal etmeyecek. Nitekim peygamberlerde biz bunu görüyoruz. Bir de kendi elleriyle geçinmeleri, ha Allah'tan bir şeyler getirdim diyor, geçimini de bizim üstümüze yüklemiş demelerini önlemiş oluyor. Onun için burada
böyle de bir teşvik de var insanlara değil Allah, mi? Yani kendi eliyle kazanmayı insanlara teşvik
tabii
var.
Ve Efendimiz Peygamberimiz buyurdu ki hiçbir insan kendi el emeğinden daha helal bir şey yemedi.
Eyvallah. Onun peşine de zaten o şeyi söylüyor. Davud Aleyhisselam da öyle yapardı diyor.
Allah razı olsun. Bravo. Bir de malumunuz bir helal var, bir de tıyıp var. Hadi hocam. Helal, caiz olan daireden bir şeyler kazanmak demektir. Ahmet'in, Mehmet'in, alo fabrikadan aldım, alo sizlere sattım dediği zamanki kârı helaldir. Bir de o malı sırtına alıp terliye terliye taşıyan hammal kardeşimizin kazancı var. O da tıyıptır. Çünkü içinde ter var, el emeği var. Dikerek sunan kardeşimizin, terzi kardeşimizin kazancı var. Eğer işinde hile yapmıyorsa, bir şeyi çalıp çırpmıyorsa, bizzat elinin emeğiyle, alnının teriyle kazananların kazancına biz sadece helal değil, tıyıp diyoruz. Helalin de özü çekirdeği manasında. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ demiri biz Davud'a yumuşattık diyor kardeşim. Zırh yapmak bugünkü gelişmiş makinelerle kolay bir şey. O gün demiri eğmek, büyümek, zırh yapmak bir nevi dokuma gibi bir şeydir.
Evet, biz evet. Belli bir ısıda onu yumuşattık.
He, geniş zırhlar imal et. Bak dikkat edin. Dokumasında da ölçülü ölçüyü güzel gözet. Güzel ve yeterli kadar yap. Ve ehlinle birlikte, evlad uyanınla birlikte salih amel işleyin. Demek ki ailece çalışmayı da teşvik ediyor. Salih amel, ameli salih. Bir, namaz, oruç, hac, zekat gibi bildiğimiz ibadetler. İki, yaptığımız mesleği hilesiz, hudasız, tertemiz ve buradaki işaretle ailece beraber yapmamız da ameli salih olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Allah devamında buyuruyor ki bu Sebe suresinin 10 ve 11. ayetleri Sebe suresinin çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla görenim. Yani işinizde hile yaparsanız da ben onu bilirim. Dürüst çalışırsınız da ben onu bilirim. Çalışın dedi. Efendim Hazreti Davud Aleyhisselam zaman zaman halk içine çıkar ve halkın kendisi hakkında neler söylediğini düşünürdü, sorardı, tespite çalışırdı. Lehinde şeyler söylerlerse ona önem vermezdi. Davud şöyle iyi, böyle mübarek zat, şöyle biz onu seviyoruz. Onları duymamazlıktan gelir. Kim bir hatasını, bir yanlışını dile getirirse onu bülteç altına alır, ona dikkat ederdi. Bir gün birisi dedi ki Davud Aleyhisselam çok iyi bir insan da bir davranışı var ki ben onu ona yakıştıramıyorum dedi. Nedir o davranışı dedi. Hazineden maaş alıp geçiniyor dedi. O da bizim gibi eliyle çalışıp geçinse olmaz mı dedi. Davud Aleyhisselam eve döndü ve ya Rabbi beni hazineden maaş alarak geçinmekten kurtar dedi. Zırh yapma sanatı ondan sonra öğretildi kendisine. Efendim burada hazineden maaş almak haram mı? Hayır. Gerek dini görevlerle, gerek nüfus müdürlüğünde, tapuda, bana yardımcı olun, belediyede, bakanlıkta çalışarak maaş almak haram değil. Ya mesaiye dikkat etmek şartıyla helal. Devletin verdiği yetki şahsi menfaate kullanmamak şartıyla, rüşvete vesile olmamak şartıyla, adam kayırmamak şartıyla helal. O şartlarda elbette helal. Bir, iki, Yani devlet hazinesinde maaş almak haram demiyoruz ama hiç olmazsa hak ederek almayı da vazife bilmemiz lazım dedik. Davud Aleyhisselam'dan alacağımız ibretler. Vaktini diyor üçe ayırırdı. Düzeltiyorum, dörde ayırırdı. İbadetle meşgul olacağı vakit, hukuki ihtilafları karara bağlamak için ayırdığı vakit, halka vaaz-ı nasihatta bulunmak için ayırdığı vakit, şahsi işlerini yapmak için ayırdığı vakit. Ne güzel taksın. Hani Üstad Necip Fazıl da ne diyordu? İnsanlar ikiye ayrılır. Vaktini beşe ayıranlar ve vaktini boşa ayıranlar diyordu. Evet. Davud Aleyhisselam olaya bir başka pencereden bakıyor. Diyor ki ben ibadetle meşgul olmak mecburiyetindeyim. İşte çalışmak da ibadettendir, rızık kazanmak da ibadettir. Çoluğumu çocuğumu rızık için uğraşıyorum. Bunlar hikaye. Namazsız, oruçsuz, haçsız, zekatsız ibadet olmaz.
Hayat olmaz.
Hayat olmaz, bravo. İki, efendim ben camide ezan okuyorum, camide vaaz ediyorum, imamlık yapıyorum. Evet, ya cemaatin arasında bir ihtilaf var. Kardeşler birbirine düşmüş, ortaklar birbirleriyle çekişiyor. Ne me lazım canım, bunlar benim işim değil diyemezsin. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ikinci önem verdiği iş de ihtilafları halletmeye çalışmak. Birbirleriyle çekişme haline gelen insanların arasını düzeltmek. Bu noktada ben Allah'a hamd için söylerim Hadi Hocam. Belki 30 senedir birçok ihtilaflar, biraz ticaretle de uğraştığımızı hesaba katarak gelir, ortaklar arası, kardeşler arası, aile problemleri. Hocam siz ne dersiniz? Allah'ın izni inayetiyle %65 oranında yaklaşık randıman aldığımda kanaatindeyim. Bu bir tespit, kesin tespit değil. 30-35'i de sözümüze değer vermiyor, vermeyebilir. Veya biz yanlış söylemiş olabiliriz. Onu da kabul ediyorum. Ama insanların arasını ıslah etmenin başlı başına bir ibadet olduğu, namazı, orucu, haccı, zekatı ihmal etmemek şartıyla bunun da bir görev olduğunu herkesin bilmesi ve kabul etmesi lazım. Çünkü taraflar birbirine hasım olunca Adi Hocam, nasılsın dese hakaret gibi geliyor. Burada üçüncü bir insanın sözü gerekecek ki taraflar birbirine yaklaşsın veya hakkı kabul etsin. Kardeşim benim sizden bir menfaatim yok. Ama sen yanlış yapıyorsun, sen şunu şöyle yap. Sen de bunu böyle kabul et, bu iş böyle hallolsun. Belki içlerinden de barışmayı istiyorlar ama üçüncü şahsın sözüne ihtiyaç var. İşte evet. Musleh dediğimiz, ıslahatçı dediğimiz, bugün ona yeni bir laf icat edilmişti. Ombudsman.
Eyvallah.
Ombudsmana ihtiyaç var. Hazreti Davud Aleyhisselam ta o zamandan ombudsmanlığın piridir. Efendim nasihat da ayrı diyor. İhtilafı çözmek ayrı, nasihat ayrı, vakit ayırıyordu. Şahsi işlerine de ayrı vakit ayırıyordu. Efendim bu işleri yaparken Hazreti Davud bir imtihan geçirdi. Tabir caizse İmtihanda da ikmale kaldı. İkmalde geçti ama ikmale kaldı. Neydi imtihan? Bir gün ibadetle meşgul olurken iki kişi girdiler. Zorla da girdiler içeriye. Ya ben ibadetle meşgulüm dedi. Dedi ki yok, senin ibadetin daha sonra yapabilirsin ama bizim ihtilafımızı halletmen lazım. Bu artık duracak hali kalmadı bulursa. Nedir? Dedi ki benim, bu benim kardeşim, 99 tane bunun koyunu var, bir tane benim koyunum var. Bu bir koyunumu da almak istiyor deyince Davud Aleyhisselam o 99 koyunu olup da kardeşinin bir koyununa göz dikeni haksız ilan etti. Nasıl haksız ilan etti? Karşıyı dinlemeden. Ne dedi Davud Aleyhisselam? Ant olsun ki senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakların çoğu birbirlerinin hakkına tecavüz ederler. Ortaklığa dikkat edin diyor. Yalnız iman edip salih amel işleyen kimseler müstesna ama bunlar da ne kadar azdır. Evvela arz edeyim ki değerli dinleyenlerimiz, ortak olarak tır alıp satacağınıza, ortak olarak tır ticareti yapacağınıza, tek başınıza kibrit ticareti yapın. Bu kadar farklı. Niye? Ortaklar arasındaki ihtilaf bitmiyor. Nefis, şeytan. Ya her şey eşit paylaşılacak dedim mi? Madem eşit ben yatayım diyor. Herkes çalıştığı kadar kazanacak deyince onu sen mi getirdin, o müşteriyi ben mi getirdim? O karı sen mi yaptın, ben mi yaptım? Senin aldığın mal mı satıldı, benim abi? Bu sefer de o ihtilaf doğuyor. Geçenlerde bak hukuk bürosu açmışlar değerli arkadaşlarımız. Ya, gelirimiz eşit olsun demişler. Konuyu bana ileten diyor ki biz böyle dedik diye arkadaşlar yatıyor diyor. Ben hep koşup dosya bulmaya çalışıyorum. Şimdi ayrılacağız. Peki ayrılırken hangi dosyanın değeri ne kadar konacak? Bu mal değil ki, kağıt değil, sandalye değil, masa değil ki, fiyatı nedir desek. Dedim ki her işin bilir kişisi var. Sizin dışınızda 3 tane meslektaşınızı çağırın. Şöyle bir dosyanın geliri ne olur? 10 lira yaz. Şöyle bir dosyanınki 100 lira yaz. Şöyle bir dosyanınki 50 lira yaz. Sonra bu dosyaları taksim edin. %20 de indirim yapın. Vurun. Ondan sonra bir daha geriye bakmamak üzere bitirin. Yoksa o dosyalar neticelensin de ona göre derseniz bu iş bitmez. Ve birbirinizi kırarsınız. Arz etmek istediğim emek yoğun bir iş olduğu halde yine ihtilaf doğuyor hocam. Ortaklığa riayet edenler az olur dedi. Cenab-ı Allah söylüyor bunu. Davud kendisini denediğimizi anladı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi. İşte ikmalde geçti dediğim buydu. Niye? Karşı tarafı dinlemeden hüküm vermek doğru değildir. Evet. Efendim 99 koyunu varmış. Bu da bir koyununu da kardeşinin elinden almak istiyor. Belki yine haklı olabilir. İlla zengin haksız olacak diye bir kural yok. İlla patron haksız olacak, işçi haklı olacak diye bir kural yok. İlla kadın haklı olacak, erkek haksız olacak diye bir kural yok. Aile problemlerinde de, ortaklık problemlerinde de, kardeşlik problemlerinde de, işveren işçi problemlerinde de taraflar dinlenmeden hüküm vermek doğru değildir. Davud Aleyhisselam'ın hikayesi, kıssası bizim için vazgeçilmez örneklerden birisidir. Size bir konu getirilirse mutlaka tarafları dinleyin. Aksi halde bak Hazreti Davud dinlemeden karar vermiş, Allah-u Teala'nın ikazına uğramış. O da tevbe edip secde ederek affını dilemiş. Cenab-ı Allah da kabul etmiş. Ama o peygamberdi. Allah onu öylece affeder. Biz peygamber değiliz. Nasıl gideceğimizi bilemiyoruz. Efendim Davud Aleyhisselam ibadete çok önem verirdi dedik. Ha malum sahabe-i kiramdan birisi gelerek efendi ki kendi oğluna demiş ki ben hep oruç tutacağım. Efendim bana yardımcı ol. Zühd hayatı yaşayacağım. Şöyle yapacağım. Gündüz ibadet, gece gündüz oruç, gece ibadet. Oğlu da Efendimiz'e şikayette bulunmuş. Babam böyle kendisini çok helak ediyor deyince çağırmış Efendimiz. Böyle söyleyen sen misin? Evet benim. E peki ama sen bunun bu kadarına güç getiremezsin. Öyleyse daha az yap. Şu kadar yapsan o da fazla, şu kadar yap. O da fazla, bu kadar yap deyince en son demiş ki Hazreti Davud'un orucunu ben sana tavsiye edeyim. Bir gün tut, bir gün ye. Böylece en faziletli ibadeti yapmış olursun demiş. Sonra bir gün ibadet ederken Amr bin As radıyallahu anh'ın oğlu Ebu Muhammed Abdullah radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Vallahi ömrüm boyunca Amr bin As'ın oğlu Muhammed bin Abdullah. Ömrüm boyunca gündüz oruç tutacağım, gece namaz kılacağım diye yemin ettiğimi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bildirmişler. Resulullah da bana böyle söyleyen sen misin dedi. Sonra tavsiye Davud orucuna beni razı etti dedi. Hazreti Davud aleyhisselam bir gün ibadet ederken odasına biri girdi. Ya sen dedi böyle nasıl girersin? Ben dedi padişahlardan da korkmayan biriyim. Kimse bana karşı gelemez. Ben istediğim anda vazifemi yaparım. Ha, anladı Davud Aleyhisselam. Demek ki sen ölüm meleğisin dedi. Demek ki benim de ecelim geldi. Allah'ın emrine boynumuz kıldanınca 100 yaşında ruhunu isteyerek, bilerek, severek teslim etti. Böylece ahirete de irtihal etti. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kur'an-ı Kerim'de bize nakledilen bölümlerden dersimizi almamızı nasip eylesin Amin. Diyor. Zatınız ve bütün dinleyenlerimize hayırlı cumalar niyaz ediyorum.
Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Mihrab'ın çevresinde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte Davud Aleyhisselam'ı konuşmaya gayret ettik. Rabbim şefaatine nail eylesin diyoruz ve hayırlı cumalar diliyoruz efendim.